Ayrım 30. Sayfa 307. E. Çete Ayşe. Namusumuzu, ırzımızı korumak için savaşıyorum. 1919 yılı Haziran sonlarında Aydın'ı geri almak için yapılan çarpışmalarda çete olarak görev alan Ayşe hakkında ilk bilgiler tasviri efkar muhabiri Arif Oruç'un bir yazısında yer almaktadır. Yunanlıların İzmir çevresinde yaptıkları zulümleri incelemek için müttefiklerin İstanbul'dan gönderdikleri inceleme kurulu ile bölgeye giden Arif Oruç'un Ayşe, namı diğer Mehmet Çavuş başlığı altında verdiği bilgilere göre kendisiyle diğer üç kadının da birlikte bulunduğu Efe'nin karargahında görüşmüştür. Ayşe kırmızı yüzlüdür, elmacık kemikleri çıkıktır. Bir defasında Umurlu Savaşı'nda ayağından yaralı olarak hastanede epey yattıktan sonra iyi olmuştur ve bugün savaş olsun diye sızlanıp durmaktadır. Bu kahraman kadın 7 yaşındaki yavrusunu terk ederek ateşe atılırken yalnız memleketini düşünmüş ve kalbi yalnız vatan hissiyle çarparak dağlarda ölümü arayıp durmuştur. Nerelisin sorusuna tepe delenli muhacir yanıtını vermiştir. Babasının adı Ahmet'tir, genç yaşında dul kalmıştır. 7 yaşındaki çocuğu demirci Mehmet Efe'nin yanındadır. Ünlü bir zeybek takımının kumandanıdır. Savaşa nasıl girdin sorusuna karşılık, Aydın'da iken Yunanlılar Yörük Ali'nin çetesi gelecek, içinde kadınlar da var demeleri üzerine kalkıp tümen komutanı gelinceye kadar kendisinin de çeteye yazıldığını, Aydın'da 58 saat savaştığını, takım çavuşu olduğunu, Koçarlı'ya gittiğini, iki kez de Menderes'te ateşe girdiğini söylemiştir. Korkmadın mı harp eder iken? Hiç korku gelmedi yüreğime. Şimdi 4 aydır silah altındayım. Osmanoğlu Nazım'ın 1. çetesindenim. 3 yol ağzında Umurlu'da yaralandım. 1 ay oldu. Aydın'da 58 saat çakmak çaldım, bir şey olmadı da Umurlu'da yaralandım. Sen kadın olduğun halde böyle harp etmekteki maksadın nedir? Biz niçin çıkmışız harp etmeye biliyor musun? Milletimiz, mülkümüz yandı. Bak benim 7 yaşındaki çocuğum kaldı. Namusumu, ırzımı muhafaza için çıktım. Sonra elini dağ taraflarına uzatarak titrek ve kesik bir sesle, İşte oralarda neler etmediler kardeşim, bir bana sorsan diye eklemiştir. Tasviri Efkar, sayı 2917, 30-11-1919'dan Yücel Özkaya, Milli Mücadele'de Ege Çevresi, cilt 2, sayfa 40. Çete Ayşe hakkında Leman Kısa'nın Aydın Tarihi ve Coğrafyası adlı kitabında onun avcı eri olarak çarpıştığı belirtildikten sonra kendisi hakkında daha geniş bilgi verilmektedir. Şimdi 1960 kitabı yayımlandığı tarih, yazın İmamköy'de, kışın Aydın'da oturmaktadır. Ayşe'nin Leman Kısa'yı anlattığına göre Kurtuluş Savaşı yıllarında 22 yaşındadır ve 2 kızı vardır. Kocası 1. Dünya Savaşı'nda öldüğü için duldur. Yunanlılar 27 Mayıs 1919 günü Aydın'ı işgal ettikten sonra kendi köyü olan İmamköy'den Aydın'a inerek bir silah satın almış ve bir çuval içinde köye getirmiş. Evindeki bacağın içinde saklamıştır. Tüfekle ateş etmesini öğrenmiştir. Erkek elbisesi giyerek çetelere katılmıştır. Yüzlerce kızan ile birlikte Aydın'a yürümüştür. Aydın kurtarılınca köyüne dönmüştür. Yunanlılar yeniden Kızılcaköy'den dönmüş diye işitince mavzerini alarak Yörük Ali'nin karargahına gitmiş, 1. bölüğün 4. mangasına verilmiştir. Gökşen Efe kendisini ziyarete gelmiştir. İyi olduktan sonra cepheye dönmek istediyse de Ali Efe onu evine gönderince silahını ona teslim etmiştir. Leman Kısa, Aydın Tarihi ve Coğrafyası, sayfa 95. F. Tayyar Rahmiye, Kırmızı Müfrezenin Uçan Savaşçısı. Çukurova'nın bu kahraman kadınının adı ilk kez M. Arif'in 1924'te yayımladığı Anadolu İnkılabı adlı kitabında geçmektedir. M. Arif, olay sırasında bölgeden sorumlu 9. Fırka'nın kumandanıdır. Dolayısıyla Tayyar Rahmiye hakkında birinci elden bilgi sahibidir. Kadınların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklarından söz ederken konuyu Rahmiye'ye getiren M. Arif, örnek olarak şehide Rahmiye Hatun'u şuracıkta anmayı bir görev bilirim demektedir. Onun anlattıklarına göre Osmaniye ilçesinin Kaypak Bucağı Raziyeler Köyü'nden Rahmiye Hatun, Fransızların birçok işkencelerine uğrayan Hüseyin Ağa'nın Kuvayi Milliyesi'ne gönüllü olarak girmiş ve Hasanbeyli civarındaki 11. Tümen'e karşı yapılan saldırıya katılmıştır. Bu çarpışmalarda Fransızlardan 80 tüfek ve 2 makinalı tüfek alınmıştır. Çarpışmalarda şehit düşen ve ateş altında kalan 2 arkadaşı kurtarmak için Kuvayi Milliye erlerinin cesaretsizliğini gören Rahmiye hemen ileri atılarak şehitleri gidip kurtarmış ve bu kahramanlığından dolayı ismine Tayyar, Uçan namı verilmiştir. Fransız müstahkem karargahına saldırırken arkadaşlarının tereddüdünü gören Rahmiye, ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olduğunuz halde yerlerde sürünmekten ve saklanmaktan utanmıyor musunuz diye bağırarak arkadaşlarını saldırıya sevk etmiş ve Fransız karargah kapısının 10 adım önünde alnından aldığı bir kurşun yarasıyla şehit olmuştur. Milli namusunu muhafaza, hürriyet ve istiklalini kazanmak için millet, malını, canını, özetle mümkün olan her şeyini feda etmiştir. Hiçbir şeyini esirgememiştir. Nokta nokta. Mearif, Anadolu İhtilali, Yeni İstanbul Yayını, sayfa 50. Kitabın yazar tarafından 1924'te yayımlanan kimliği şöyledir. Anadolu İnkılabı, Mücahede-i Milliye Hatıratı, 1335-1339, 1919-1923, İstanbul, 1340. 1924. Çaka, sayfa 59. Hulki Saral, Tosun Saral'ın kitabında adı Rahime Kadın olarak anılmaktadır. Yanık Kışla ve Karayiğit köyleri halkından kurulan Kırmızı Müfrezi adındaki Kuvayi Milliye bölüğüne katılan ve Köse'nin kızı diye anılan Rahime'nin 25 yaşında olduğu, mavzeri ve çapraz fişekleriyle daima bölüğün önünde yürüdüğü, bütün çarpışmalara katıldığı, onbaşı rütbesine de yükseldiği anlatılarak 5 Ağustos 1920 günü göğsünden vurularak şehit olduğu, mezarının belli olmadığı ve milletin sinesinde yattığı yazılmaktadır. Hulki Saral, Tosun Saral, Vatan Nasıl Kurtarıldı, sayfa 33. O yıllarda Adana milletvekili olan Damar Arıkoğlu, Osmaniye, Erzin ve civar halkının ne kadar cesur ve temiz birer vatansever olduklarını yakından bilirim. Milli mücadelede gösterdikleri büyük hizmetlerini takdir edenlerdenim. Bu asil ruhlu insanların Rahime gibi cesur, aslan yürekli evlatlar yetiştirdiklerinden dolayı memleket ve millet kurtuluşunda canlarını seve seve feda eden bu şehit kahramanların hatırasına hürmeten Rahime bacının baş ucuna mütevazı bir abide dikilmesini beklemekteyiz. Ne mutlu Osmaniyelilere böyle bir kahraman kadını yetiştirmişlerdir demektedir. Arıkoğlu'nun bu kahramanlık olayıyla verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. Adı Rahime olarak verilen 27 yaşındaki bu kadın girdiği savaşlarda benim diyen erkekleri kendine hayran bırakır. Bütün müfrezelerin saygısını üzerinde toplar. Müfrezenin adeta kumandanı durumuna yükselir. O ateş gibi bir Türk kadınıdır. Firar nedir bilmez. En son Hakimtepe'de toplanan Fransız kuvvetlerine karşı 40 kadar savaşçı ile yürüyüp savaşa tutuşur. Çarpışma uzayınca Rahime arkadaşlarına hemen siperlere saldırmak ve düşmanı temizlemek gerektiğini bildirir. Henüz vaktin gelmediğini, daha erken tehlikenin büyük olduğunu söyleyen arkadaşlarını dinlemeyen Rahime, korkaklar yerinde kalsın, işte ben hücuma geçiyorum diyerek Türk bayrağını eline aldığı gibi düşman siperlerini çullanır. Bu durum karşısında seyirci kalmayan arkadaşları da siperleri yüklenirler, kanlı bir boğuşma başlar. Onlardan kat kat fazla olan Fransızlar bir hayli sarsılır. Rahime'nin bedeni kurşunla delik deşik olduğu halde kanlar içinde ruhunu teslim edinceye kadar silahını omzuna bağladığı bayrağını bırakmaz. Kanının aktığını düşmana göstermeyen al bayrağı sanki üzerine siperlik görevi yapar. Arkadaşları çarpışmayı geç vakitlere kadar uzatırlar. Gecenin koyu karanlığı basınca bir fedai sürüne sürüne Rahime'nin cesedine kadar sokulur. Cesedi gözyaşları içinde sürüne sürüne getirir ve arkadaşlarına teslim eder. Ceset elinde bayrağı ile Osmaniye'de toprağa verilir. Damar Arıkoğlu, Hatıralarım, sayfa 165. Rahmiye'nin vurulduğu olayda çeteler çok iyi korunmuş olan Fransız karargahını ele geçirmişlerdir. Bu saldırının 1 Temmuz veya 5 Ağustos'ta olduğuna ilişkin iki tarih verilmektedir. Recep Dalkır 1 Temmuz 1920 tarihini verirken Genelkurmay'ın Türk İstiklal Harbi'nde 5 Ağustos 1920 tarihi verilmektedir. Recep Dalkır Yiğitlik Günleri Milli Mücadelede Çukurova sayfa 189. Türk İstiklal Harbi cilt 4 sayfa 73. Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni Başkanı, Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanlarla ilgili 1936 tarihli bir soruya özetle yukarıdaki bilgileri içeren karşılığı vermektedir. Aynur Mısıroğlu, sayfa 19-25, F.A. Tansel, sayfa 43, Adı Var, Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 159. G. Fransız Birliği'ni pusuya düşüren Kılavuz Hatice. Kılavuz Hatice hakkında da ilk bilgi Tayyar Rahmiye'de olduğu gibi Mearif'in 1924'te yayımlanan kitabında verilmiştir. 27 Mayıs 1920 günü Pozantı'dan çıkmayı başaran Fransızlar büyük bir bozguna uğramışlardır. Menil komutasındaki 800 kişilik Fransız birliği Panzın çukurunda 44 yörük köylüsü tarafından pusuya düşürülerek etkisiz duruma getirilmiştir. Bu başarıda Kılavuz Hatice'nin büyük bir payı vardır. Panz'ın Çukur Köyü'nden Hasan Ağa'nın kızı olan ve Emin ve Derviş Ağa'ların Kuvayi Milliyesi'nde görev yapan Hatice Hatun, kendilerine çekilme yolu arayan Fransızlara küçük bir ücret karşılığında kılavuzluk yapmayı kabul etmiştir. Kararlaştırılan saatte harekete geçen Fransızlar gece karanlığında giderlerken Hatice onları pek sarp olan kar boğazına tıkmış ve bundan da Türk savaşçıları haberdar etmiştir. Pusuya düşürülen Fransız kuvvetleri Türk Kuvayi Milliyesi'nin şiddetli ateşiyle karşılaşmış ve bozguna uğramışlardır. Mevcutları 800'ü aşan Fransızlardan 200'ü öldürülmüş, 650 Fransız esir alınmıştır. Başka bir bilgiye göre teslim alınanlar bir binbaşı, 300 başı, bir doktor, 5 teğmen ve 522 erdir. Teslim anlaşmasından sonra Gülek halkı Fransızlara bir yemek vermiştir. M. Arif, sayfa 31. Cahit Şaka, sayfa 58. F. Abdullah Tansel, sayfa 43. Damar Arıkoğlu, sayfa 188. Ener, sayfa 60. İ. Ferahim Şalus, Kurtuluş Savaşımızda Kahraman Çukurovalılar, sayfa 11. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 415. Aynur Mısıroğlu, sayfa 118. Şapolyo, Kuvayi Milliye Tarihi Gerilla, sayfa 53. Wu'nun eserinde 1500 kişiden kalan 400 kişiyi 3000'den çok Türk çetesinin teslim aldığı, yaralıların hesabını gördükten sonra sağlam kalan 193 kişiyi anadan doğma soyarak Kara İsalı'ya götürdüğü, kasaba ve köylerde 6 gün teşhir ettiği yazılıdır. Wu, Kilikya faciası, 1919-1920, siyasi ve askeri olaylar, sayfa 295. He, askere yemin ettiren garip kadın, Gül Hanım. Halide Edip Ankara'da onunla karşılaşmasını anlatıyor. Bir gün çarşıdan atla geçerken Halide Edip'in atı şaha kalkar. At önde giden 3 atlı askerden korkmuştur. Bunlardan biri kafasına tuhaf beyaz bir örtü sarmıştır. Ağzı burnu kapalıdır. Gözlerinde siyah gözlük vardır. Adı Gül Hanım'dır. Doğudan gelmiştir. Gül Hanım biraz sonra Halide Edip'le görüşmeye gelir. Erzincan'da gördüğü garip bir rüyanın etkisiyle gelmiştir. Rüyasında Hazreti Ali ona orduya katılmasını söylemiştir. Evini, barkını, kocasını bırakarak 15 yaşındaki oğluyla oradaki komutana gitmiş, o da Gül Hanım'ı Batı cephesine göndermiştir. Yunanlılarla savaşmak istemektedir. Tatlı bir sesi vardır. Kendisi savaşa girerse Yunanlıların hemen yenileceğine inanmaktadır. Hemen cepheye gönderilmesini istemektedir. Halide Edip o akşam yemekte bu konudan söz eder. Onun cepheye gönderilmesini önerir. İsmet Paşa Gül Hanım'ın kıyafetinin bugüne uymadığını söyler. Söyle onu başından çıkarsın der. Hastanede bir iş bulmasını ya da Yunan zulümlerini inceleme işlerinde kullanılmasını ister. Halide Edip ertesi gün onu görmeye gidince Gül Hanım onu asker üniformasıyla karşılar. Ceketin üstünde sarı örgüleri sallanmaktadır. Hastane konusu açılınca baş kaldırır. Halide Edip'in işlerinde çalışabileceği söylenince yine başını sallar. Kesin olarak cepheye gitmek istediğini söyler. Halide Edip, Gül Hanım'la ilgili bilgilerini şu cümlelerle tamamlamaktadır. Bir ay sonra sanki ben sorumluymuşum gibi Genelkurmay Başkanı kadının köyü altüst ettiğini, neleri varsa alıp askerlere verdiğini ve rüyalarıyla halkı korkuttuğunu söyledi. Adı var Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 218. Kemalettin Sami Paşa'nın anlattığına göre Gül Hanım büyük taarruzdan önce Halide Edip'le birlikte cephede askerle beraber ağlamış. Eğer vatanı kurtarmadan gelirseniz kadın olarak size lanet edeceğiz demiştir. Bunun üzerine bütün asker ağlayarak yemin etmiştir. Gül Hanım taarruzdan bir gün evvel bütün tümenleri gezmiştir. Askere birer birer yemin ettirmiştir. Nihayet asker kalbi aslan gibi kabarmış, harp isteriz diye ağlamıştır. Ali Sedat, Milli Ordu Nasıl Doğdu, Nasıl Kazandı? Renin, sayı 21, 3-11-1922. Ayrıca Kaplan ve Devamı, cilt 2, sayfa 1086. I. Aşkının ölüme götürdüğü Efe Karısı, Gördesli Makbule. Günümüzde Gördes Belediye alanında eşi Halil Efe ile birlikte heykeli ve adına düzenlenen bir park bulunan Gördesli Makbule'nin diğer kadın kahramanlardan önemli bir farkı yeni evlendiği eşi Halil Efe'den ayrılmamak için onunla birlikte çetecilere katılmış olmasıdır. Makbule diğer bazı kadın savaşçılar gibi kurtuluş gününü görmeden düşman kurşunuyla şehit olmuştur. Zekeriya Yurdoğlu'nun Gördes Tarihi adlı kitabında yazdığına göre Makbule Ali Ustalar ailesinden Abdullah Efendi'nin kızıdır ve 1902'de doğmuştur. Arazileri ve küçük bir çiftlikleri bulunan kalabalık bir ailenin kızı olan Makbule, Gördes'te her kadın gibi ata binmesini, silah kullanmasını küçük yaşlarında öğrenmiştir. 12 yaşındayken babası öldüğünden ağabeyisinin himayesinde büyümüştür. Bir köy düğününde Çerkes Ethem'in mahiyetinde bulunan fakat Ethem'in Yunanlar tarafına geçtiği sırada onu terk ederek parti pehlivanla birlikte kalan Halil Efe onu görmüş ve istetmiştir. 1921 yılı Temmuz sonlarında evlenmişlerdir. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey kurduğu Akıncı birliklerini takviye etmek üzere Gördes'e gelmiş, yeni katılanları alarak 7 Ekim 1921'de Demirci'ye gidecekleri zaman Halil Efe, karısı Makbule'nin de kendileriyle birlikte gelmek istediğini söylemiştir. Kaymakam buna izin vermiştir çünkü Yunanlılar Akıncıların geride kalan eş ve ailelerine eziyet etmektedir. Böylece henüz 19 yaşında ve 2 aylık evli olan Makbule atıyla birlikte Akıncılara katılmıştır. Kısa mantosu, külot pantolonu, çizmesi, kalpağı, mavzeri ile çetecidir. Vatanın kurtuluşuna kadar Akıncıların yanından ayrılmayacağını da yemin etmiştir. Gördes'i yakan Yunanlılara büyük bir kin beslemektedir. İbrahim Ethem Bey kendileriyle birlikte dağlarda çatışmalara katılan, ustaca silah kullanan Makbule'ye düşmandan ganimet olarak aldığı güzel bir doru at vermiştir. Yunanlıların çetecilerden Kulalı Mehmet Efe'nin karısı da içinde olmak üzere rehin aldığı bazı kişileri Demirci'de sakladığı haber alınmıştır. Bir baskınla bu rehinelerin kurtarılmasına karar verilmiştir. Akıncılardan bir kısmı kendi eşleri düşman tarafından rehin tutulurken Halil Efe'nin eşiyle birlikte akıncılık yapmasını yadırgamakta ve bu konuda bir çözüm istemektedirler. Öte yandan akıncı eşlerin gece birlikte konaklamaları gibi durumlar onları diğer akıncılardan ayırmaktadır. İbrahim Ethem Bey parti pehlivana söyler ki baskına kadın götürülmeyecektir. Bu nedenle parti pehlivan Makbule'yi Pelitören köyüne bırakmasını Halil Efe'ye anlatmalıdır. Ancak Halil Efe karısını geride bırakmaya kıyamaz. Çünkü Makbule de vatan için seninle birlikte öleceğim der ve eşinden ayrılmak istemez. Çeteler atların gidemediği Sarp dağlara çıkacaklardır. Makbule kendilerine ayak bağı olmasın geride kalsın diye Halil Efe'ye baskı yapmaktadırlar. Hatta parti pehlivan Halil Efe'ye onu öldürmesini telkin etmiş, Halil Efe bunu yapmayınca kendisi öldürmeye kalkmıştır. Durumu ağlayarak açtığı İbrahim Ethem Bey, "Hallederiz, kadını öldürmek olmaz, günahtır, sonuna kadar bizimle gelsin." demiştir. Makbule de "Beni bırakmak istiyorlar, ben kalmayacağım, siz nerede ölürseniz ben de orada öleceğim. Kar çamur içinde yaya yürüyeceğim fakat sizlerden ayrılmayacağım. Beni isterlerse öldürsünler ama kalmam için bana baskı yapmasınlar. Kalıp düşmanın eline düşmektense dağlarda ölmek benim için daha hayırlıdır. Söyleyin de beni bırakmasınlar." diye yalvarmıştır. Akıncılar Sındırgın'ın güneybatı yörelerinde Yunanların takibine uğramaktadırlar. 1922 yılı Mart ayının 16. günü Koca Yayla köyünün yakınlarında Yanaşıkburun deresindeki Yağcı Bedir aşiretinin çadırına gelmişlerdir. Yarınki hareketlerine karar verirler. Gece yarısından sonra Halil Efe Üzümcü köyü yönünden gelmesi beklenen düşmanı pusu kurmak için gruptan ayrılacak, şafağa doğru Koca Yayla sırtlarını tutacaktır. Bir süre sonra diğer akıncılar da ona katılacaklardır. O gece düşman süvari birliği Koca Yayla köyüne gelmiş bir köylüyü sıkıştırarak Akıncıların Yağcı Bedir aşireti çadırında bulunduğunu öğrenmiştir. Bir köylüyü de şehit etmiştir. Kararlaştırıldığı gibi gece yarısından sonra Halil Efe adamlarıyla oradan ayrılır. Diğerleri de belirlenen saatte ayrılmaya hazırlanırken yattıkları çadırlarda Yunanlar tarafından basılırlar. Baskının ani olması nedeniyle erlerin her biri bir yana dağılır. İbrahim Ethem Bey kendisinden önce Makbule'yi kurtarmaya çalışmaktadır. Onar adım arayla ateş ede ede çekilirler. Çemberin dışına çıkıp uygun bir yerde bazı arkadaşlarıyla buluşurlar. Üç şehit, üç esir verdiklerini öğrenirler. Şehitlerden biri Makbule'dir. O serseri bir kurşunla başından aldığı yarayla ölmüştür. Tarih 17 Mart 1922'dir. Onun nasıl ve nereye gömüldüğü bilinmemektedir. Koca Yayla'da öldüğü yerin yakınlarına gömüldüğü sanılmaktadır. Balıkesir'de yayımlanan Adalet gazetesinde yer alan Yunan resmi tebliğinde Koca Yayla'da eşkıyanın dağıtıldığı, Halil Efe'nin eşinin ölüler arasında bulunduğu bildirilmiştir. Makbule'yi deli gibi sevdiği, Makbule tarafından da çok sevildiği anlatılan Akıncıların 12. müfreze komutanı Halil Efe de eşinin şehit olmasından tam 2 ay sonra 17 Mayıs 1922 günü Selendi'nin güney sırtlarında kuşluk vaktinden geceye kadar devam eden çatışmada birkaç arkadaşı ile birlikte şehit olmuştur. Cesedi düşman eline geçmesin diye 8 saat at sırtında taşınarak Yağcı Dağı'nın ıssız bir yerine götürülüp arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verilmiştir. Onun mezarını da bilen yoktur. Zekeriya Yurdoğlu, Gördes Tarihi, sayfa 94, Çaka, sayfa 57, Baki Van Demir, İstiklal Harbi'nde Demirci Akıncıları, sayfa 70, 119. Cahit Çaka, tarih boyunca Harp ve Kadın adlı eserini Gördesli Makbuli'nin anısına ithaf etmiştir. Bu kitapta onun şehit olduğu baskın başka biçimde anlatılıyor. Makbule Koca Yayla'ya yakın Çamlıtepe'de 4 hasta erle bırakılmış, atların bakımıyla görevlendirilmiştir. Çetelerin geri çekilmesini kınamış, silahı alıp önlerine düşmüş, bu sırada başından vurularak şehit olmuştur. Silah arkadaşları ondan aldıkları cesaretle abluka altındaki deliği kapatmışlardır. Çaka, sayfa 57. İ. Ayşe Kadın, 25 kişilik kadın birliğinin kumandanı. Enver Behna Şapolyo, 1920 ilkbaharında Kocaeli cephesi kurulunca buraya gelen müfrezeleri sayarken, Ankara'dan Ayşe Kadın adında bir kahraman, 25 kişilik kadınlardan müteşekkil bir müfreze ile gelerek Kocaeli'ne gitti demektedir. Enver Behna Şapolyo, Kuvayi Milliye Tarihi, Gerilla, sayfa 127. Ayşe Kadın hakkında rastlanan bir bilgi de açık sözde yayımlanmıştır. 23 Ağustos 1920 tarihli haber şöyledir. Ayşe Hanım'ın kahramanlığı. Eski yazı metinde bu sözcük mehademliye olarak okunmakta ise de bunun muharebeye veya müsademeye olacakken dizgi yanlış olarak böyle yazıldığı akla geliyor. Ankara'nın Höyük köyünden Gambut Abdurrahman eşi 294 doğumlu Ayşe Hatun gönüllü olarak çarpışmalara iştirak etmiş ve Eskişehir'e yola çıkarılmıştır. Bu muhterem cesur Türk anasının fedakarlığı her fırsattan istifade ederek Türk milli ruhunun öldüğüne delil getirmeye uğraşan düşmanlarımıza büyük bir ders ve ibret olmaya değer. Her taraftan takım takım cepheye koşan oğulları, kardeşleri yanında din, vatan, millet yolunda kanını akıtmaya giden bu faziletli Türk kadınının bu hamaset ve hamiyetini şükran ile yad ederiz. Açık Söz, sayı 71, 23-8-1920, sayfa 2. Fransa'nın Lyon kentinde yayımlanan Progra gazetesine İstanbul'dan gönderilen bir mektuba göre, o zaman 1921 yılı sonbaharı, Türkiye'de Anadolu'nun savunulmasında iki kadın öne çıkmıştır. Bunların yaptıkları parlak hizmetlerden ötürü Ankara ve İstanbul gazetelerince adlarından söz edilmeye hak kazanmışlardır. Bu kadınlardan biri tahmin edileceği gibi Halide Edip'tir, diğeri Ayşe Hanım'dır. Onun hakkında şu bilgi verilmektedir. Ereğli kasabasından Ayşe Hanım, 25 gönüllü kadın topladıktan sonra onlara kumanda ettiği halde Afyonkarahisarı'nda muharebeye iştirak eylemiş ve iki defa yaralanmıştı. Kendisinin pek ziyade güzel, metin ve cesur olduğu söylenmektedir. Tercüman Hakikat, sayı 14.538, 23.9.1921, sayfa 3. Kurtuluş Savaşı'nda savaşçı olarak öne çıkmış Ayşe adını taşıyan Binbaşı Ayşe, Çete Ayşe ve Ayşe Kadın'dan hangisi bu bilgilere uygundur? 25 kişilik bir gönüllü birliğine kumanda ettiği anlatıldığı için bu Ayşe Hanım'ın Ayşe Kadın olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca güzelliği 1894 doğumlu 27 yaşındaki bir kadın için kullanılmış olabilir. Çünkü Binbaşı Ayşe'nin 1922'de 58 yaşında olduğu bildirilmekteydi. İki ay önce Açık Söz gazetesinde hakkında bilgi verilmiş olmasından da onun gazetelerin haklarında söz ettiği kadınlardan olduğunu düşündürüyor. Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanları anlatan diğer yapıtlarda Ayşe Kadın'la ilgili bilgi yoktur.